8. ayrım. Bitkinliği unutun, gerçek düşman paslanmadır. Modern iş yerlerine musallat olan kötülüklerden birinin de bitkinlik olduğu düşünülür. Bu, işçilerin kendilerinden istenilen şeyi yapamaz hale geldiklerinde ortaya çıkan durumdur. Bitkinlik, yorgunluktan tükenme, elden ayaktan kesilme, dayanma gücünün sonuna gelme demektir. Gerçek bitkinlik korkunç bir şeydir. Kalp krizinin çalışma aşamındaki karşılığıdır. Ama genellikle sadece kişinin hiçbir uyarı sinyaline tepki vermemesi durumunda ortaya çıkar. Kendini güçsüz, keyifsiz, kapana sıkışmış, uykusuz ve benzeri hissetme. Böyle bir şey yaptığı işi seven insanların başına gelmez. Kendilerini tatmin etmeyen işlerde çalışmaya zorlandıklarını düşünen insanlarda görülür. Filozof Michel de Montaigne, kitap okurken sıkılma eşiklerine kulak asmayan insanların, acı eşiklerine aldırmayan insanlara benzediğini söylüyordu. Aynı şey iş için de geçerlidir. Sıkılma eşiğini aldırmamak, hiçbir göğüs ağrısını aldırmamaya ve sonra da o tükenmişliğin kalp krizinin nereden çıktığına şaşıp kalmaya benzer. Ama bitkinlikten çok daha büyük bir tehlike vardır. Kendilerine artık heyecan vermeyen veya onları tatmin etmeyen işlerde çalışmayı sürdüren insanlar çok daha yaygın bir hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Amacın Gücü adlı kitabın yazarı Richard Leder bu hastalığa paslanma sendromu diyor. Leder çıkmaza saplanıp kalmış üst düzey bir yöneticiyi anlatırken bu hastalığın özünü yakalamaktadır. Kendisini bir tür mesleki batağa saplanmış gibi hissediyordu. Kendisine meydan okuyan herhangi bir şey yoktu. Ne terk edebiliyor ne de başarabiliyordu. Tek kelimeyle paslanıyordu. Paslanma anlamlı işlerin yarattığı meydan okumalarla karşı karşıya olmayan ve bu türden işlerin getirdiği olumlu stresin uzağında duran insanların başına gelir. Mark, yabancılaşmış emeği, işçinin fiziksel ve zihinsel enerjisini geliştirmeyip nefsini körelten ve zihnini dumura uğratan çalışma olarak tanımlarken bu türden bir paslanma sendromuna parmak basıyordu. Bazı işler insanı daha baştan köreltir. Çözümlenemeyen tek sır insanların böyle işlerde çalışmaya niye devam ettikleri veya toplumun bu türden işlere niye izin verdiğidir. Ama en iyi iş bile bir süre sonra zevk vermez olur. Öğrenmeye ve zorlanmaya aç insanlar için işlerini iyi yapar hale gelme duygusu o işi yapabilir hale geldiklerinde hızla buharlaşıp yerini o işten sıkılma duygusuna bırakır. Leader'ın dediği gibi, olan şey tatmin duygusunun her zaman tatminsizlik duygusuna yol açmasıdır. Personel Direktörleri Enstitüsü'nün yaptığı en son araştırmaların son bulguları, insanların bir işte çalıştıkları süre uzadıkça o işi tatmin edici bulma olasılıklarının azaldığı saptamasını teyit etmektedir. Çalışmanın kendi kendimizi keşfetme yolculuğunun bir parçası olduğunu, yaşam boyu süren bir öğrenme fırsatı olduğunu kabul ediyorsak, bu sonucu şaşırtıcı veya rahatsız edici bulmamamız gerekir. Öğrenme eğrisi düzleşmeye başlayınca bizim ilgimiz de azalmaya başlar. Eğer o işte çalışmaya devam edersek paslanma riski taşır hale geliriz. Bundan çıkartılacak ders şudur. Eğer o işi yapabiliyorsanız yapmayı bırakın ve onun yerine daha ilginç bir şey yapmaya başlayın. Gözü kapalı yapabildikleri işlerde çalışanların gözlerini gerçekten kapadıkları neredeyse kesindir. Grup dehası. Artık çoğu üniversite MBA derecesi veriyor. Binlerce tedarikçi artık web üzerinde eğitim veya e-öğrenme sunuyor. İşimizde nasıl daha başarılı olabileceğimizi öğreten on binlerce kitap var. Ama bu gelişmelerin hiçbiri daha güçlüsüne hiçbirimizin hiçbir zaman rastlamayacağı o en güçlü öğretim mekanizmasının önemini herhangi bir şekilde azaltmamıştır. O mekanizma dışımızdaki bir başka insandır. Daha kesin bir ifadeyle başarılı, yetenekli, esinlendirici, bilgili ve entelektüel bakımdan cömert bir insan. Öğrenmenin en hızlı yolu yetenekli birisinin yanında çalışmaktır. Bu aynı zamanda büyük şebekelere bağlanabilmenin de en hızlı yoludur. Akıllı işçiler kendilerine büyük öğretmenler arar ve onların çalıştıkları kurumların kapılarını omuzlayıp içeri dalarlar. Yeni ekonomide hepimiz çırak konumundayız. O nedenle insanlar lastminute.com'la değil de Martha Lane Fox'la Virgin hesabına değil de Richard Branson hesabına çalışmak istiyorlar. Biyonik bir patron bulunduğunda bu arayış elbette sona ermiyor. Aynı zamanda yaratıcı çalışanlara sahip bir yüksek performans kültüründe çalışmak istiyoruz. Von Stamm, beceri isteyen işler peşinde koşanların en başta gelen 3 önceliğinden ikisinin şunlar olması gerektiğini söylüyor. Şirketin entelektüel bir buluşma yeri olması ve birlikte çalışacakları insanların işlerinde iyi olmaları. Bu önemli çünkü entelektüel bir ortamda çalışmak isteriz. Önemli çünkü ultra akıllı insanlarla birlikte çalıştığımızda kötü ışıklandırılmış odalarda kötü kaliteli kahveler içerek 1000 günde öğrendiğimizden daha fazlasını birkaç günde öğrenebiliriz. Bruce Mow, insanların birlikte çalışmak istediği birisidir. Ama o aynı zamanda birlikte çalışmayı arzuladığı insanları işe alabilmek için kendisini sıkıntıya sokan biridir. Mow, dünyaca ünlü tasarım stüdyosu BMD'yi bir ekoloji olarak tanımlıyor ve bu stüdyonun sadece belli bazı insanları özümsediğini söylüyor. Kendimi bir gardiyan gibi hissediyorum. Buraya yanlış insanlar geldiğinde bahçeyi zehirliyorlar. Fast Company, Ekim 2000. Mao işe yeni insan alma ihtiyacı hissettiği bir seferinde gazeteye bilmece şeklinde bir ilan verdi. Çok sevdiği tarlalardan uzak durun, çitlerin üstünden aş sloganı altında 40 soru sordu. Bunlardan biri şöyleydi. İçinde mavi renkten başka hiçbir şey olmayan filmi kim yaptı? Yanıt, Derek Jarman. Tüm Toronto'nun diline düşen bu ilan firmasına çok başarılı birkaç tasarımcı kazandırdı. Mao eski firması Pentagram'da diğer insanları kuşkulandırmaya başlamıştı. Çünkü yaptığı işe kendini çok fazla kaptırıyordu. Çoğu kez gece geç saatlere kadar çalışıyordum. Çünkü yaptığım iş çok fazla ilgimi çekiyordu. Ortağım ise burada kimse böyle çalışmıyor dedi. Bunun üzerine Mao insanların o şekilde çalışabilecekleri bir yer yaratma işine girişti. BMD için hazırladığım manifestoda şu gibi tavsiyelerde yer alıyordu. Masanı toplama. Sabah geldiğinde üstünde önceki akşam göremediğin bir şey bulabilirsin. Aptalca sorular sor. Büyümeyi ateşleyen şey arzu ve masumiyettir. Kendini koyuver gitsin. Amaçsızca dolaş, hüküm vermekten kaçın. Gece geç saatlere kadar otur. Çok ileri gittiğinde, çok geç saatlere kadar oturduğunda, çok fazla çalıştığında ve dünyanın geri kalan kısmından koptuğunda tuhaf şeyler olur. Bizzat Mo'nun varlığı, onun özenle seçtiği insanların parlaklığı ve yarattığı deneyici atmosfer yüzünden tasarımcılar BMD'de çalışabilmek için ölüp bitiyorlardı. BMD çalışanlarına bir insan yaptığı işten ne beklerse onu sunuyordu. Entelektüel uyarım ve öğrenme ve kişisel gelişme fırsatları. Mo'nun söylediğine göre, insanların buraya gelme nedenlerinin büyük bir kısmını macera ve yolculuk oluşturuyordu. Burası onlara daha önce hiç sapmadıkları yollarda yürüme olanağını vermektedir. Deha'ya geçmişte tek başına var olan olağanüstü bir yetenek gözüyle bakılmıştır. Oysa günümüzde çoğu insan uygulamada her zaman olmasa bile en azından teorik olarak Mo'nun iki kafanın bir kafadan daha iyi olduğu biçimindeki görüşünü paylaşmaktadır. Deha serpilebilmek için uygun koşullara ihtiyaç duyar. Mill'in deyişiyle deha ancak bir özgürlük atmosferinde serbestçe nefes alıp verebilir. Bu da uygun bir kurumsal kültür demektir. Danışmanlık firması Nowhere, insanları birlikte daha etkin düşündürtme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu, çığır açıcı sonuçlar ürettiğine inandıkları beyinsel bir işbirliğidir. İnsanların birlikte düşünmesi, Nowhere'den Gale ile Matt Taylor buna kitlesel olarak paralel işlem yapma diyorlar, tam bir hiyerarşisizliği ve azami bireysel eylem özgürlüğünü gerektirir. Mill olsa Nowhere'i severdi. Birlikte üretilen fikirlerin kalitesi herhangi bir bireyin tek başına üretmeyi başarabildiği fikirlerin kalitesinden daha yüksektir. Ekip onu oluşturan unsurların toplamından daha büyüktür. Taylor'ların grup dehası dedikleri şey zincirlerinden kurtuluyor. Çalışma mutluluk kapıdır. Son birkaç on yıldır çalışma konusunda kaydedilen iyileşmelere büyüme ve öğrenme alanının genişlemiş, öz gelişme fırsatlarının, muhteşem insanlarla birlikte çalışma şansının, kendi çalışma senaryomuzu kendimizin yazma şansının artmış olmasına rağmen mutluluğun çalışma yaşamının dışında bir yerlerde durduğu şeklindeki yerleşik tutum hala sürmektedir. Hafta sonunu hala dört gözle beklemekteyiz. Cuma günleri çalışma karşıtı dünyadaki sihirli statüsünü korumaktadır. Çok şükür cuma nihayet geldi diye sevinmekteyiz. Cuma C ile başladığı için C neredeyse en sevdiğimiz harf. Kolektif bilinçte çalışmayla geçen zaman çile zamanıdır. Oysa tatiller mutlu anlardır. Çalışmadığımız zaman daha mutlu olduğumuz düşüncesi içimizde öylesine derin yer etmiştir ki buna karşı çıkmak zordur. Oysa yalın gerçek şudur. Çalışırken daha mutluyuzdur. Böyle düşünmüyor olabiliriz. Ama gerçek budur. Mihaly Csikszentmihalyi sanki bu kadar zor bir ada sahip olması yetmiyormuş gibi bir de mevcut kültürümüzde kabulü imkansız bir görüş savunmaktadır. Mutluluğun gerçek kaynağı çalışmaktır. Csikszentmihalyi Akış Optimal Deneyimin Psikolojisi adlı yapıtında mutluluğun doğasını inceler. Mutluluğun kendini unutma, kendini kaptırma demek olduğunu Mill'in şu sözlerini aktararak gayet ikna edici bir biçimde savunuyor. Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuzda mutluluğunuz sona erer. Mutlulukla ilişkilendirilen optimal deneyim şöyle bir durumdur. İnsanlar bir şeye kendilerini o kadar kaptırırlar ki başka hiçbir şeye önem vermez olurlar. Deneyimin kendisi o kadar zevklidir ki onu her ne pahasına olursa olsun sırf yapmış olmak için yaparlar. Csikszentmihalyi bu duruma akış hali der. Küçük çocuklar sık sık akış veya kendilerini kaptırma halindedir. Resim kitaplarını boyarken veya resimlerdeki noktaları birleştirirken dilleriyle dudaklarını bastırırlar. Bazılarımız bunu hala yapıyor. Resimlerdeki noktaları birleştirmeyi değil de diliyle dudağını bastırmayı. Atletler bu duyguyu alanda olmak şeklinde ifade ederler. Akış kendimizi kaptıracak kadar meşgul olduğumuzda bütün zihnimizle uğraştığımız projeye dalıp gittiğimizde görülür. Bu ancak daha sonra ortaya çıkan zevk alma ile pek de aynı şey değildir. Dorothy Parker'a yazı yazmaktan hoşlanıp hoşlanmadığı sorulduğunda "Hayır, yazı yazmaktan değil, yazıyı yazmış olmaktan hoşlanıyorum." yanıtını vermiştir. Akış teorisi konusunda herhangi bir anlaşmazlık olmadığı görülüyor. Ama Csikszentmihalyi insanlardan kendilerini akış halinde hissettikleri anları kaydetmelerini istediğinde çalışmanın tartışmasız birinci geldiğini hayretle görmüş. İnsanların akış hallerine ilişkin tuttukları kayıtların %18'inin boş zamanlara ait olmasına karşılık yarısından fazlası çalıştıkları zamanlara aitmiş. Yönetici düzeyde çalışanlar mavi yakalı çalışanlara kıyasla çok daha sık akış halinde oluyorlarmış. %47'ye karşılık %64. Ama akış halini her iki taraf da çalışma sırasında evde olduğundan daha sık yaşıyormuş. Çalışırken sözcüğün gerçek anlamında ıslık çalmıyor olabiliriz. Ama farkında olmadan bir kendini kaptırmışlık hali besbellidir. Richard Leder'ın mülakat yaptığı kişilerden biri çalışmadan söz ederken kışkırtıcı olmalı, ihtiras duygusu uyandırmalı demektedir. Kışkırtıcı olma belki ama çalışma aynı zamanda diğer her şeyi devre dışı bırakmakta, bizi akış haline sokup mutlu kılmaktadır. Csikszentmihalyi aynı şekilde insanlardan belli bir zaman diliminde başka bir şey yapmayı arzuladıkları anları da kaydetmelerini istemiş. Daha sonra bunun daha çok çalışma anlarına denk geldiğini görmüş ve bu durumu çalışma paradoksu olarak adlandırmıştır. Bir başka deyişle çalışma akış hali sağladığında bile motivasyon düşüktü. Buna karşılık yaşayan deneyimin kalitesi düşük olduğu halde boş zamanlarda yüksekti. Demek ki paradoksal bir durumla karşı karşıyayız. İşteyken insanlar becerilerini kullandıklarını ve bir meydan okumayla karşı karşıya olduklarını hissediyorlar ve o yüzden de kendilerini daha mutlu, daha güçlü, daha yaratıcı ve daha tatmin olmuş hissediyorlar. Serbest zamanlarında ise insanlar genellikle yapacak fazla bir şey olmadığını ve becerilerinin kullanılmadığını düşünüyorlar ve o yüzden de kendilerini genellikle daha hüzünlü, daha zayıf, daha aptalca ve daha tatminsiz hissediyorlar. Ama yine de daha az çalışıp daha fazla boş zamana sahip olmayı tercih ediyorlar. Niye böyle oluyor? Csikszentmihalyi sorunun modern işçinin işiyle olan ilişkisinden kaynaklandığını, tercihimiz o olduğu için değil, zorunluluk yüzünden çalıştığımızı düşündüğümüzden çalışmanın yaşamımızdan kopartılıp alınan bir zaman dilimi olarak algılanıyor olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ama bu durum onu gene de şaşırtıyor. Boş zamanlarımızı daha iyi değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Belki ama kesinlikle yapmamız gereken şey varsa o da bizi en mutlu kılan faaliyeti, çalışmayı çevreleyen olumsuz psikolojiyi yerle bir etmektir. Kelvinci Hristiyanlığın erken dönem endüstrileşmenin ve 20. yüzyıl tüketimciliğinin esinlendirdiği çalışma karşıtı kampanya, çalışmanın gerçekten doyurucu olan niteliğini, insanın içine soktuğu akış halini yerin birkaç metre altına gömmüştür. Sonuçta bizi hiç olmadığı kadar doyuran ve mutluluğumuzun temel kaynağı olan çalışmanın bize durmadan düşman olarak gösterildiği bir durumdayız. Çalışma konusunda kafamızın bu kadar karışık olmasına şaşmamak gerek. Çünkü hakikat şu ki, yaşamımızın en iyi anları çalışma oluşturmaktadır. Çalışma kendi kendimizi keşfettiğimiz yer ve yolculuktur ve mutluluğumuzun temel taşıdır. Ne öğreniyorsak çalışırken öğreniyoruz. Kendimiz için doğru olan işi arıyoruz ve o işi seviyoruz. Artık onu sevmez ve bir şey öğrenmez olduğumuzda o işten ayrılıyoruz. Yeni çalışma dünyası budur ve üstelik işliyor. Washington Post'un başkanı Catherine Graham Watergate skandalı sırasında şöyle demişti. Yaptığınız işi sevmek ve bunun önemli olduğunu hissetmek, bundan daha hoş bir şey olabilir mi? Ondan daha hoş olabilecek tek şey, o işi sevdiğiniz insanlarla birlikte muhteşem bir yerde yapıyor olmaktır. Ve şimdi bu da gerçekleşmekte.